teşbihte hata olmasın. Bak örneğe bakın şimdi. Sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp, serbest bırakıp, nereye istersen seni oraya götüreceğim desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette sen istedin diyerek itap edip üstünde bir tokat vuracaksın. Öyle değil mi? Çocuğun dağa çıkma şansı var mı? Gücü takatı buna kifayet eder mi? Dağa çıkmaya. Etmez. Ne yolu bilir, ne gücü kuvveti buna müsaade eder, ne de yapısı buna müsait. E onu dağa kim çıkaracak? Bilen biri. Değil mi? Helikoptere bindirip götürecek. Veya diyelim ki teleferiye bindirip götürecek. Veya omuzuna alıp götürecek. Bak götürmek adama aittir. Güç ondan, takat ondan, bilgi ondan, ilim ondan. Yükseğe tırmanmak onun dağcı olacak belki. Bunların hiçbirine çocuğun gücü yetmez. Ama çocuğun gücü bir şeye yeter. Beni şuraya götür demeye yeter. Diyecek ki çocuk ne bilsin dağda üşüyeceğini. Buradaki çocukluk özelliğini iradenin zayıflığına örnek olarak alacağız. Yoksa akıllı bir çocuk düşüneceksiniz. 30 yaşında, 40 yaşında kamil ama güç noktasında çok zayıf. 2 yaşında olmuş ama aklı fikri yerinde. Çünkü akıl fikir yerinde olacak ki neyi murad ettiğini bilsin. Çocuk yükseği ne bilir, aşağıyı ne bilir. Mesuliyetten çıkar. Çocuk örneğini iradenin zayıflığına misal olsun diye kullanıyor. Ve aklımız için kullanmıyor. İnsan bir şeye murad ederken, değil mi? Düşünüyor, taşınıyor, muhakeme ediyor. Ondan sonra niyet ettim şunu yapmaya diyor. Ondan sonra çıkartmak, götürmek, o maksada onu nail etmek Allah'ın kanunuyla ilgili, yaratmasıyla ilgilidir. Aynen bunun gibi. İrademize çocuğu örnek verdi ama çocuk imtihana girecek yetenekte ve özellikte olmazsa ona teklif edilmez zaten. Aklı fikri buna müsait ama zayıf. Şimdi irademiz aynen böyle. Cenab-ı Hak hayır şerri önümüze koymuş. Güzellikleri, çirkinlikleri önümüze sermiş. Bunun özelliklerini de anlatmış. Hangi yoldan nereye gidersek başımıza neler gelir onlar da belli. Biz de iki yolun başında duruyoruz. Şimdi kulum tercih et diyor. Tercih etmede akıl şart. Bülü çağı şart ki imtihana girelim. Orada çocuğu örnek olarak alamayız. Peki gitmekte çocuğuz işte. Bir adım atmayı beceremeyiz. Bir adım atmak için vücuttaki kimyevi reaksiyonları yapmayı bırak değil mi? Anlatmaya gücümüz yetmez. Bilemiyoruz bile. Bir eli kulağa götürmekte namaz kılarken müthiş olaylar oluyor bu vücutta. Müthiş mekanizmalar devir daim halinde değil mi? Bize destek veriyor. Öyle biz namazı kılıyoruz. Aynen bunun gibi biz murad ediyoruz. Yol iki tane. Ama yolda götürmek, yolu nihayete kadar bizi ulaştırmak değil mi? Aynı şartlarda bizim önümüze imkanlar koymak Allah'ın kanunu, Allah'ın sistemi ile ilgilidir. Yolun başında kararı ben çocuk adına, çocuk gibi irade noktayı nazarından yani niyet ediyorum ya, niyet ettim, götüren Allah. Veya bir vasıta ben oradan alıp götürüyor. Benim oradaki zafiyetim, yolu kat etmekteki eksikliğim, zayıflığım orada. Yoksa akıl noktasında, iradede hür ve serbestim, orada imtihana tabi konumundayım. Orada çocuk değilim. Kararı verdikten sonra götürmek, her iki yoldan hangisini tercih edersek götürmek kime aittir? O zata aittir. Peki getirdi biz şeyin başına, dağın başına, üşüdük, düştük. Ya beni buraya niye getirdin? Sen istedin ya. İsteseniz seni öbür dağa götürürdüm. Orada çok güzel işte, dağ bu kadar yüksek de değil, üşümezdin. Mütevazi bir tepeydi. Sen burayı tercih ettin, ben seni, suç bende mi yani şimdi? Yani buna örneği biraz daha artırabilirsek güzel açılımlar olur. Mesela şimdi çocuk imtihana giriyor. Kağıdı dolduran kendisi. Peki notu veren öğretmen. Sınıfta bırakan müessese. Tasdiknamesini veren okul. Mesul kim? Hiçbir okul, hiçbir hoca, hiçbir müessese. Hatta Milli Eğitim. Sınıfta kalan çocuklardan mesul müdür? Hayır, hiç alakası yok. Zayıf notlar onlar koymuş. 50'den aşağı kalırsanız kalırsınız diye yüksek dağın tepesi üşüyecek belli. Ama 50'den yukarıları da koymuş. Şimdi cezayı verenler onlar. Puanı verenler onlar. Bakın. Sonucu bildirenler onlar. Sonucun akıbetini bize, değil mi? Gösterenler onlar. Ama kulağı çekilenler, mesuliyet altına girenler, değil mi? Hesaba çekilenler kimler? Bizler. Aynen onun gibi. Teşbih de hata olmasın. Sen iktidarsız bir çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer bırakıp nereyi istesin seni oraya götüreceğim desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi götürdün. Çocuk üşüdü veyahut düştü. Elbette sen istedin diyerek üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak ahkemül hakimin nihayet zaafta olan abdin iradesini bir şart-ı adi yapıp irade-i külliyesi ona nazar eder. Külli irade neye bakıyor? Bizim irademizi devreye soktuktan sonra alemi sistem bizim lehimize çalıştırıyor. Elhasıl ey insan senin elinde gayet zayıf. Zayıflığı anlattık. Yani kendi haddi zatında hiçbir özelliği olmayan, sadece meyilden başka bir vasfı olmayan bir cüz-i irade var. Bu noktada zayıf. Fakat seyyiatta ve tahribatta eli uzun, gayet uzun. Çünkü tahribat, yokluk, adem nebinden olduğu için seyyiat, günahlar, az bir tahribatla insanlar büyük işler yapabilirler. Kendi zayıf ama tahribat yolunu seçti mi çok tehlikeli, fecaatli işlere girebilir. Ve hasenatta eli kısa, gayet kısa, gayet kısa cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. Hasenatta da eli kısa. Mesela namaz kılmaya niyet etti. Niyet etti namaz kılmaya. Bak şartları var. Hiçbir insanın yapması mümkün değildir. Şartlar Allah hazırlıyor. Suyun halk edilmesinden, vaktin gelmesine, değil mi? Kalbimizin çalışmasından, beynimizin fonksiyonlarına ve atmosferin ve iklimin hazırlanma hep Allah tarafından bunlar hazırlanıyor. Orada pay niyet ettin namaz kılmaya niyetidir. Şimdi kılmamanın zorlukları ne? Hiçbir şey, oturuyorsun sadece. Ona bir çaba icap etmez. Oturdun namaz kılmamış oluruz. Ama kılmaya niyet ettik mi bir mücadele lazım. İşte o mücadele işin biraz müşkilatlı ve zor olduğunu gösteriyor. Yapmaması işin neyini kolay ve suhuletli olduğunu gösteriyor. Mesela şimdi öğretmen olmak için kaç yıl okumak lazım? 4 yıl. Olmamak için kaç yıl okumak lazım? Hiç. Okula gitmesen iyi öğretmen olmazsın. Bak onun için bir çaba icap etmiyor. Hayırlar sebeplerle ortaya çıktığından dolayı ne yapayım? Uğraş istiyor, meşguliyet istiyor. İşte bu noktada insanın zayıf olan niyetini devreye soktuktan sonra hayrı meydana getirmesi zor. Orada eli kısa. Destek lazım. Kuvvet lazım. Birileri yardımcı olacak ki o tahakkuk etsin. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Peygamberleri gönderiyor. Dinleri gönderiyor. Doğruları öğretiyor. Çevre, etraf bakın şimdi. Öbürüne gelen niyet ettim bir şer işlemeye veya yapmamaya. Onun da bir çabası yok. Niyetle o iş bitiyor. Bir bahçenin gelişmesi, büyümesi için belki 10 tane şart lazım. Onun da devamlı, değil mi? Bahçeyle ilgilenmesi lazım o şart. Güneşin olması lazım, suyun olması lazım. Toprağın işte müsait olması, bahçıvanın çalışması lazım vesaire. Peki bahçenin kuruması için bir tane sebep. Suyu kes yeter. Güneşi engelle gene yeter. Bahçıvan vazifesini yapmasın gene yeter. Yapmak için 10 şart, yıkmak için bir şart. O olmasa yani sadece su sakah bir geminin gitmesi için 10 tane mürettebatın itinayla çalışması lazım. Gitmemesi için istirahat yeter. İşte insanın iradesi zayıf ama hayır noktasına meyletti mi biraz ne oluyor orada? Çaba icap ediyor, eli kısa. Ama şerre meyletti mi az bir şerle büyük işler yapıldığından dolayı orada uzun gibi görünüyor. Fakat burada bir hikmet var. Bakın şimdi. Bu nasıl dengelenecek? Akla şöyle bir şey gelebilir. Ama madem hayır yapmak biraz müşkilatlı ve zor görünüyor, insanların hayra meyletmesi zor olur. Kolay yolu tercih etmezler mi? Kolay yolu tercih edince az bir şeyle, amelle çok büyük felaketler meydana geliyor. Bu adalet nasıl sağlanacak? Senin elinde gayet zayıf. Fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun. Ve hasenatta eli gayet kısa. Cüz-i ihtiyarı namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, iradenin iki eli var. Silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın. Evet, mahiyeti itibariyle şerri uygulamak kolay, az bir amelle büyük tahribat yapılır. Hayrı uygulamak biraz zor, az bir işten az şeyler yapılır. Doğru. Bu bina Allah korusun bir dakikada yıkılır. Bak tahribi kolay. Bir dakikada yıktığımız binayı 100 kişi bir yılda ancak yapıyor. Peki nasıl Allah dengeliyor bunu? Bir eline neyi ver dedi? Dua. Bakın şimdi. Duayı. Ver ki silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Ya Rabbi böyle bir hayırlı yola niyet ettim. Hayrı tahakkuk ettirmek benim gücümün, takatımın üzerindedir. Bunu sen bana nasip edeceksin. Senin gücün, takatın olmazsa bu tahakkuk etmez. Peki ne olacak? Niyetten sonra hemen sebepleri riayet eder etmez dua musluğunu işler. Yalvar Allah'a. Bak onu sana nasıl kolaylıkla nasip ediyor. Ummadığım, bilmediğim bir şekilde. Çocuk doğdu. Kendi haline bıraksak ölür. Hemen hemen. Ama Cenab-ı Hak o çocuğun lisan halle yaptığı duayı öyle kabul ediyor ki annelerin sinelerinden süt, kalplerinde de şefkat. İki süt birden geliyor, iki nimet birden. Ev pervane dönüyor. Hastanı o ayakta tutmak için mücadele ediyor. Bak bak bak. Çocuğun lisanı haliyle Allah'a yapmış olduğu zaaf diliyle dua öyle bir makbuliyet kesbediyor ki bütün himmetler gayret çocuğun etrafında durmakla o çocuk hayata kazandırılıyor. Yani ayakta kalmanın Cenab-ı Hak mücadelesini, o tehlikeli şey başa gelmesin. Yani çocuk yok olup telef olup gitmesin diye oraya tahkidat yapıyor. Çünkü niye? Yapmak insanın gücünün, takatının üzerindedir. Allah verecektir ama duayla Allah'ın vereceğini çabuk celp ve cezbedebilirsin. Bu bir eline duayı ver. O zaman duayı verdik mi cennete el yetişiyor. Bir çiçeğe olan saadet ebediye eli uzanıyor. Diğerine de istiğfarı ver. Hani şere müdahale edince kolay işler yapılacak da, yapılacak ya Rabbi. İkinci eline de istiğfar, tövbe ve nedameti ver ki meyil noktasında oraya girmeye sana müsaade etmesin. Bütün imkanlarını ne yapsın? İraden hayır cephesine yüklensin de orayı tahakkuk ettirsin diye. Bilakis Cenab-ı Hak bizim her halimizle şerre değil, hayra gitmemizi istiyor. Şerri yaratmış imtihan için gidin diye değil. Şimdi yaratıyor imtihan için, hikmet için. İnsanlar şerre gider. Onu da kolayca işler diye bu tarafa Cenab-ı Hak kuvvet veriyor. Tahkimat yapıyor. Dua edin, hayrı olan meylinizi artırayım. Bak, tövbe edin, şerre olan gidişatınızı biraz ne yapayım? Keseyim ve kısayım. Bütün kainatın ahvaline, haline baktığımızda Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa Allah'ın göndermiş olduğu manevi sistemlere baktığımızda yani her nere olursa olsun her şey bu insanın hayır işlemesini, güzellik işlemesini, değil mi? İman etmesini, faziletli olmasını icap ettiriyor. Şerler serpiştirilmiş. Şerler gaye olarak ortaya konmamış. Gaye hayır. Şer niye serpiştirilmiş? Bu şer hayrın kemalatını artırmaya, hayrın keyfiyetini artırmaya, güzelliğin derecesini artırmaya vesile olsun diye serpiştirilmiş. Yani. Şimdi zayıf notlar verilmiş, konulmuş. Ya insanlar alsın da sınıflarda kalsın, ailelerle çocukların araları açılsın, öğretmenle mücadele etsin diye değil. Böyle mi? Bunun için mi arkadaşlar? Niye zayıf notlar konulmuş? Kalite gelişsin, yetenek ve kabiliyetler artsın, insanlar arasında farklılıklar meydana gelsin, o sanat kemalini bulsun diye konulmuş. Şer, şer için değil, hayrı tahakkuk ettirmek için konulmuş. Ama hayrı tahakkuk ettirmek için konulan bu şerre, nefis ve şeytanları itibariyle girip de günah işleyen insanlar olur mu? Olabilir. Bunu da engellemek için Cenab-ı Hak hayra meyletmeyi uzatmak için dua yap, iltica et, yalvar. Sen o melekeni ben ne yap harekete geçireyim? O elini orada uzatayım. Yani o meylini ben de kuvvet vereyim. Başka? Öbür eline dua şeyi, istiğfarı, tövbeyi, nedameti ver. Şerre olan şeyi, uzantısı azalsın. Bütün imkanından, bütün yeteneğinden, bütün şeyinden, arzundan hayır yoluna git de ben de sana ahirette cenneti nasip edeyim diyor. Ya arkadaşlar. Ama insanların çoğu ya ne yapıyor? Israrla, inatla şerri ihtiyar ediyor. Bu inattan başka bir şey değil. Ne Allah'ın muradı, ne kainatın tarzı ve usulü, ne emirler, bakın, ne bizim mizacımız ve yapımız hiçbir şekilde ille bizi şerre yönlendirmez. Hep hayra, hep iyilik yapmaya. Kasıt budur. Ama o güzel hayrın ve kemalatın keyfiyeten artırılması için hikmeten konulmuş şerri, nefis ve arzu ve şeytanları icabı şer olsun diye şer işlemek için ısrarla yönelen insanları da Cenab-ı Hak ne yapacaktır? Hak ediyor, cehennemde yakacak, cezalarını verecektir. Evet. Diğer eline istiğfarı ver ki onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. Yani Cenab-ı Hak cehenneme gitmemizi istemiyor. Bir baba evladını ceza çekmesini ister mi? Bir anne evladının sıkıntıya girmesini ister mi arkadaşlar? Bir abi kardeşin ızdırap çekmesini ister mi? Hayır, hayır. Öğretmen talebesinin, değil mi, muzdarip olmasını istemez ya. Şu kadar şefkatle arkadaşlar. Allah sonsuz şefkatiyle kainatı onun için yarattığı insanları cehenneme koymayı istemez. Böyle bir arzusu yok. Böyle bir muradı yok. Cehennemi koymuş ki kaçın bundan diye. Cenneti koymuş ki o cazibeyle al beni sımar yaklaşın buna diye. Cehennemin esasında olması iticiliğiyle bizi cennete hızla gitmemiz sebebiyet vermek için yaratılmıştır. Ama bu şartlarda bir insan tutar da zoruna kendine yedek motorlar takar, kanatlar takar. İlle ben cehenneme gideceğim. Buyur. Tabii buyur. Bu fıtrata, yapıya, yani kainatın geleneğine, sistemine ciddi bir muhalefettir. Küfür de böyle, isyanlar da böyle. Allah onun için yakıyor zaten. Yani demek ki Cenab-ı Hak insanların günaha girmesini istemiyor. Onu anlatmak istiyoruz. Her ne kadar imtihanda irademizi serbest bıraksa da esasında yani tatbikata baktığımızda melekleriyle, peygamberleriyle, dinleriyle, kainatın bu güzel nezih haliyle insanların hayır cephesine kuvvet vermesini, güzel yaşamasını istiyor. Buna rağmen menfiye gidenler, günaha gidenler sisteme tamamen isyan ediyor. Her şeye yani. Bu sebepten dolayı küfür Allah'ın zatına, esmasına, sıfatına, kainata, nimetlere, bakın fıtrata ve tabiata da ters. Bütün bunların hesabını Cenab-ı Hak sormak için kafiri ebediyen cehennemde bu sebeple yakıyor. Demek dua ve tevekkül. Yani bir elinde dua, diğer elinde istiğfar. Dua ve tevekkül. Bir elinde dua ve tevekkül. Meyalan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, şimdi meylimiz var. Günahlar, sevaplar da önümüzde. İstediğimizi tercih edebiliriz. Bu tercihte irademizi hayır tarafına kullanmak için Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Destek veriyor. Ne diyor? Dua et, tevekkül et. Ben seni inşallah hayır yolunda ne yapacağım? Nasip edip sevk edeceğim. Bu meylan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi meylan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. Niyet etti mi bir insan hayırlı bir inşallah hemen sevap olarak yazdırıyor onu meleklere. Bizim sağımızda solumuzda ne var? Melekler var. Kiramen katibin. Sağdaki melekler ne yazıyor? Sevapları yazıyor, hayırları. Soldaki? Günahları yazıyor. Şimdi bir insan sevap işlemeye meyletip hemen bu yazar. Hemen. Hiç buna sormaz. Niye? Vazgeçer diye korkar. Hemen yazıyor. Ya Günah işledi mi? Bu duruyor biraz, bekliyor. Bakalım yani ne kadar devam, vazgeçerim acaba diye. Bu yazma diyor. Biraz bekle. Böyle de bir bize destek olan yönleri var meleklerin ya. Çünkü nurani mahluklar ya, şerle iltibatları yok ki. Ama Allah o görevi vermiş. Mahiyeti itibariyle kendileri nurani, hep hayırla hayatları, ömürleri devam ettiğinden dolayı kul şer bile işlese bu acele etmiyor. Bekliyor. Ne zaman ki tam kararını verdi, uygulamaya başladı, istemeye istemeye yazıyor. Evet. Üçüncü mebhas. Kadere iman, imanın erkanındandır. Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek nasıl farzsa, bir Müslüman kadere iman edecek. Kader ne? Plan ve program demek. Kainatta başıboş hiçbir şey yok. Bir kayısı çekirdeğinin içerisinde o kayısıdan kıyamete kadar gelecek ne kadar kayısı ağacı, özellik ve güzellik varsa hepsi plan ve programında mevcuttur. Yani bir evin planı olsun da odalar ne kadar olacak, mutfak ne kadar, salon nerede, ne şekil, planla yapılır değil mi? Plansız yapılan evler depreme dayanıklı oluyor mu? Olmuyor bak. Demirin hesabı da sakat olunca zaten gidiyorlar. Demirin bile planı var. Nerede nasıl? Beton, hangi beton? Onun bile planı, bir mühendislik şeyinden geçiyor, sisteminden geçip binalar öyle sağlıklı yapılıyor. Şimdi insanların işleri böyle olsun da Allah'ın en mükemmel, en kaliteli, harika, mucize olarak yarattığı mahlukat bir plandan, programdan geçmesin. Bir sistemi olmasın, haşa, mümkün değil. Yapılan mahlukatın nizamı ve intizamı neyi gösteriyor? Bir plan ve programın olduğunu gösteriyor. Üstad bunun için nazara veriyor. İşte Allah'ın yaratmış olduğu bu kainatta, kainatı yaratırken ilmi plan ve programla bu alemi sevk idare edip yarattığını bilmek, kabul etmek nedir? İmanın erkanındandır. Bir insan kaderi inkar etti mi ne olur? Dinden çıkar. Kaderci misin? Elbette kaderciyim. Yani plana inanıyorum. Yoksa kaderci misini? Yani Allah ne emretmiş onu yapma mecburiyetindeyim. Ben robotum. Günahları onun için işliyorum. Mantığını ileri sürmek için kaderci değilim. Öyle bir kader anlayışı yanlış. Kaderci misin? Evet kaderciyim. Kader inanıyorum diyen adam neye inanıyor? Kainatta plan var. Program ve proje var. İşte bir gözün doktoru bütün gözlerin doktorudur. Nizam var mı yok mu? Nizam neyi gösterir? İntizamı, o ilmi gösterir. Bir ilimden çıkıyor. Bir ölçüden çıkıyor ki bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktoru. Saçımız büyüyor. Kaşımız niye büyüyor, büyümüyor saç gibi? Burada bir plan var. Bu kadar. O da o kadar olacak. Yani, tabii canım. Yani plan var arkadaşlar. Şimdi bütün hayvanatta, bütün nebatatta aynı plan program var. Asırlardan beri, bak asırlardan beri Amasya elmasının şekli, rengi, kokusu bellidir. Plan mı değil mi? Bak bir şey daha var. Maddesi planlı olduğu gibi kokusu da planlı. Aynı koku da geliyor. Peki maddesine şekil çizildi, planlandı ve yapıldı. Kokuya şekil nasıl çizilir? Ona kalıp nasıl yapılır? O ölçü nasıl o meyvelere verilir arkadaşlar? Allah vücudumuzu planladı. Bizim genetiğimizde kromozomların içerisindeki o nükleotit bağları mı diyorlar? Onlara planımızı yerleştirdi. Tamam. Korkuları, endişeleri, muhabbetleri, sevgileri, anlayışları, manevi duygular. Bunlar da planlı, programlı. Bunlar da herkese göre farklı oranda verilmiş ki sistem kurulsun diye. Yani her ne kadar bir gözün doktoru, bütün gözlerin doktoru ama bir göze %100 benzemiyor. Adam gözünün fotoğrafından, bak şimdi ne yapıyorlar? Üniversite imtihanlarında sistemi öyle kuruyorlar. Baktın mı gözünden kim olduğun belli. Gözler birbirine benzer ama illa bana ait bir özelliği var. Saçın da, gözün de, parmağın izin de aynı. Şimdi bir genel plan var, bir de herkese göre özel bir plan var. Bunlar bir ilimden geliyor, bir kaderden geliyor yani. Madde böyle olduğu gibi manalar da böyle. Herkes kendisine göre korkuyor. Herkesin korkusu eşit değil. Eşit olsa bu sistemi kuramayız biz. Komutan otur dedi, oturmuyorum diyor asker. Korku yok ya. Nasıl olacak? Orduyu nasıl teşkil edeceğiz? Arş diyor, kimse yürümüyor. Çocuğu terbiye edeceksin, kaşığını çat, o da sana kaşığını çatıyor. Aynı şekilde korkuyu vermiş Allah. Ya hayat berbat olurdu Allah korusun. Korkuları nasıl ölçmüş de vermiş? Hangi plana göre korku ölçülür? Bunun gramı nasıldır? Buralara girdik mi bak Allah demekten başka şey. Onda da kader var. Korkuları dağıtmış. Muhabbetleri dağıtmış. Endişeleri dağıtmış. Anlayışları dağıtmış. Şimdi ders yapıyoruz. Bir plan dairesinde ders yapıyoruz değil mi? Anlayışlar hep farklı. Herkes bir şey anlıyor. Herkesin anladığı kendisine özeldir. O da kader işte. E peki niye 10 gram bu 20 gram? 10 gram diyemez ya. Diyeyim 10 gram alan diyemez. Ya Rabbi niye benimki 10 gram? E kulum senin çapın kapasiten o. Sen 20 gramı kaldıramazdın ki. Şükret de yetişine. Sen benden o duayı yaptın. Çünkü kültürün, mazin, yeteneğin 10 grama müsait. Öbürü de gelişmiş, okuyor, istifade ediyor. Ona da 20 gram. O benden o dua yapmış. Ona onu nasip ettim. Bak bir farklılık var ama bir adalet var. Bu neyle alakalı? Bu da iradeyle, meyille alakalı. Onda da kader var. Hem mazide hem müstakbelde. Bundan sonraki derste buna gireceğiz. Yazı meselesine. Bu o derste bittikten sonra öyle bir konu gelecek ki acaba dua veya diyelim işte yalvarma, iltica, yardım, sadaka, hayır ömrü uzatır mı, kısaltır mı? Nasıl kazayı belayı def eder? E sadaka veren insanın başından bela oluyor yani bela da eksik olmuyor bazen. Bunları nasıl anlayacak üstad? Oralara girecek. Yani kader değişiyor mu? Ata kazayı kaza kaderi deler demişler. Sadaka ömrü uzatır. Nasıl yani ömrü uzatır? Adamın yaşı 60 yıl tayin edilmiş ömrü. Adam çok sahi ve cömert çıkmış. Meleklere Cenab-ı Hak çıkarın bunun yaşını haşa 80'e. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir Allah ilmi olmaz yani. Yani haşa yanıldık hani. Adam cömert çıktı baksana. Opsiyon tanıyalım buna. Yok böyle bir şey. Yakışmıyor Allah. Bize olur. Ya ben seni öyle tahmin etmiyordum ya. Maaşını şöyle takdir etmiştim ama sen yetenekli çıktın. Bir kat artırıyorum. O bizim zafiyetimiz, aziyetimizden gelir. İnşaata bir takdirde bulunuyoruz. Şu kadar kum, bu kadar çimento, şu kadar diyelim kireç. E ne oldu? Ya o bunu hesap edememiş. Siz işte bir kamyon daha getirin. O bizim ilmimizin eksikliğidir tabii. Allah bundan münezzehtir. E peki nasıl anlayacağız o zaman? Evet. Demek kadere iman, imanın erkanındandır. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Amenna. Her şey ama. İrademiz içinde veya dışında. Ama bu takdir ihtiyari kaderde bizim meylimizi baz alarak daha sonra tecelli ediyor. Takdir. İzdirari kaderde irademiz esas alınmadan tahakkuk ediyor. İzdirari kaderde imtihana tabi değiliz. İhtiyari kaderde imtihana tabiyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini ve kudretini bize sormadan, bizim irademizi nazara almadan yarattığı hiçbir şeyden insanlar mesul değildir, cinler. İkimiz imtihana tabiyiz ya. Ama şimdi Cenab-ı Hak biliyor olup iradesini ve kudretini bizim meylimizden sonra onu şart-ı adi yaparak yarattığı, tahakkuk ettirdiği her şeyden de mesulüz. İkisi birbirinden farklı. Evet. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Kadere delail-i kat'iyye o kadar çoktur ki, kaderi ispat eden deliller o kadar çoktur ki, şimdi Cenab-ı Hakk'ın varlığını bildiğini bildiren deliller sonsuzdur. Kainatta ne kadar mahlukat var, hal ve hareketleriyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını bildiğini gösterir. Aynen bunun gibi bütün mahlukat hal ve harekatıyla Allah'ın bir planı, bir kaderi, bir ilmi olduğunu da gösteriyor. Kadere delail-i katiyye o kadar çoktur ki hat ve hesaba gelmez. Saymakla bitmez. Biz basit ve zahir bir tarz ile şu rükn-i imaniyeyi ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu bir mukaddime ile göstereceğiz. Mukaddime. Bir mukaddime üstadımız nazara verecek. Orada kaderi ispat edecek yani. Planı, programı ispat edecek. Her şey vücudundan evvel, vücudundan sonra yazıldığını bu kitabın birbirinin açısından. Zaten Cenab-ı Hak işin evvelini de biliyor, ahirini de biliyor. Bir de gözümüze bunu ne yapıyor? Bildiğini bize gösteriyor. İlm-i ilahiyede tahdit yoktur. Kudrette tahdit vardır. Mesela kıyamete kadar gelecek Allah bütün insanları ve mahlukatı ilmi ilahisiyle biliyor. Biliyor. Ama kudretiyle hepsini birden yaratıyor mu? Sırayla geliyoruz. 50 sene sonrakiler bekliyor bak. Ama onlar ilmi ilahide mevcut ha. İlimde hudut yoktur. Kudrette hudut oluyor. Hikmet kudreti ne yapıyor? Hudutluyor. Allah istese bir adam iki tane kafa yaratabilir. İlmi de müsait, kudreti de müsait. Ne müsaade etmiyor? Hikmet müsaade etmez. Adam bir başlı olur. 40 ayakta 40 tane ayak var. Bizde niye 20 tane parmak var? Ona o lazım, bize bu lazım. Hikmet ne yapıyor burada? Kudreti tahdit ediyor. Evet. Her şey vücudundan evvel, vücudundan sonra yazıldığını. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş kuru her şey ne varsa Kur'an'da mevcuttur. Bu bir ayet-i kerime. Yaş da değil. Ratıp, rutubet demek. Yaşın en hafif derecesi. Yani bu da çokluktan kinaye. Yani Kur'an'da olmayan bir şey yok. Yani Kur'an ilmi ezeliye dayanıyor. Allah'ın ilminde her şey mevcut ya. Kur'an'a da bu bir şekilde girmiş. Ya sarahaten girmiş, ya remzen girmiş, veya işareten girmiş, veya gizli manalar olarak girmiş. İşte Kur'an'a kim nasıl bakarsa kendine ait nimeti ve manevi rızkı alabilir. Bakış şekli, kültürü, seviyesi, onun Kur'an'a yaklaşımıyla bu ilim farklılık arz eder. Mesela Abdullah İbni Abbas Hazretleri radıyallahu anh, ebadele-i sebadan. Yani yedi alim Abdullah'dan biri de kim? Abdullah İbni Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu aleyhissalatü vesselam. O çocukken bile onu ilim meclislerine alırlarmış. Allah ona özel bir yetenek vermiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir mendile okuyor, onu o Abdullah İbni Abbas'a veriyor. Bunu yanında taşırıyor. O mendili aldıktan sonra Allah ona Kur'an'ın tevilini ilhamen öğretiyor. Kur'an'daki gizli sırları o biliyor. Bu sebebe binaen bu ayeti izah etmek için demiş, ben devemi kaybetsem Kur'an'a bakar bulurum demiş. Yani Kur'an kayıp bulma kitabı değil. Ama teşbih yani. Devemi kaybetsem Kur'an'a bakar bulurum. Allah'ın ilmine dayadığından dolayı Kur'an'da her şey mevcut. Hatta bir latife anlatırlar. Bir Erzurumlu alime, muhtemelen eskinin müftülerinden olsa gerek, biri demiş, hocam Kur'an'da her şey var mı? Her şey var demiş Kur'an'da. Her şey var. وَلَا رَبِّ يَعْبِسِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Yaş kura eşliği Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Peki bir çuval undan ne kadar ekmek yapılıyor? O da var demiş. Göster. O bekliyor ki ayet okuyor. Hani. Demiş kolundan tutmuş doğru bir fırıncıya götürmüş. Selamünaleyküm aleykümselam. Demiş kardeşim bir çuval ekmekten, bir çuval undan kaç ekmek yapıyorsun? 100 ekmek demiş. Demiş 100. Hocam sen bana Kur'an'dan bulacaktın. Kur'an diyor her şeyi ehline sorun. Kur'an ekmek yapma kitabı değil ya. Bir anekdot daha anlatayım. Hava rahatlasın. Bizim eski paşalar, Osmanlı'nın idaresinde olan, idare eden Osmanlı paşalar, hep medrese mezunu, hani hakikat ilmini bilen vasıflı insanlar. Bunlar işte yurt dışına şeye gidiyorlar, toplantılara, elçilik yapıyorlar falan. Yine bir zaman bir toplantı esnasında Avrupalılarla oturmuşlar, ülkenin meselelerini konuşurken bir Avrupalı ecnebi, böyle yüzünde 2-3 tane kıl var, tüy var, sakal çıkmıyor adamın yüzünde. Eskiden kösedirlerdi öyle. Demiş ki o paşalardan birine, ya paşa demiş, sizin Kur'an-ı Kerim'de her şeyin yazdığı söyleniyor, doğru mu demiş. Ya ben demiş, öyle inanırız, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yaş kuru her şey bizim Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ha, o zaman demiş, benim bir sorum var. Benim yüzümde niye sakal bitmiyor? Bak demiş, görüyoruz 3-4 tane tüy var. Bu da yazıyor mu acaba? Yani ondan alay etmek istiyor. O da yazıyor demiş o. Nasıl yazıyor? Bir ayet var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, çorak toprakta dikenden başka bir şey bitmez. Bu da senin suratını işarettir demiş. Var böyle bir ayet kelime var. İlla nekida. Ben ayet tamamlayayım. Ayet diken demek nekida. Çorak toprakta dikenden başka bir şey bitmez. Yani Cenab-ı Hak şeyleri nazara veriyor da toprağın özelliklerini. Onu işaret eder canım. Yetmez mi adama? O da öyle cevabını almış. Yani hikmet kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de ana maksat dörttür. Uluhiyet, tevhid yani. Allah'ın varlığı, birliği. Nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Diğerleri bu dört ana maksada vesile olma noktasında nazara alınmış. Kur'an-ı Kerim'in dünyadan ve kainattan bahsi esas gaye olarak değil, bu hakikatleri ortaya çıkartma adına bir delil ve burhan olma amacına yöneliktir. Ama vakan için çok şeyler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur yani. İşte bu ayet gibi pek çok ayet-i Kur'aniye tasrih ediyor. Ve şu kainat denilen kudretin, Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi nasıl Kur'an-ı Kerim'de yaşkur her şey mevcuttur? Kainat kitabına baktığımız zaman da Cenab-ı Hakk'ın kaderini gösteren öyle delil ve ruhanlar vardır ki her yer bununla ağzına kadar lebalep dolu. Nereye baksak Cenab-ı Hakk'ın ilmini, kaderini ve o manada defterini gösteren delil ve burhanlarla doludur bu kainat diyor. Kudretin Kur'an-ı Kebir'i nedir bu? Kainat. Ayatı dahi yani kuşları, sinekleri, böcekleri, papatyası, lalesi, insanı, ceylanı, yıldızı, galaksileri, suyu, buharı neyse hepsi şu hükmü Kur'an'ı nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve imtiyaz gibi ayat-ı tekvinesiyle tasdik ediyor. Allah bunlara bu özellikleri vermiş. Mesela yıldızlarda nizam var mı? Nizam bir sistemden gelir. Düzene itibardan gelir. Düzen de sistemi ortaya koyar. O da ilimle olur. Kader var. Hepsi kendi kaderinde ve mihverinde gidiyor. 10 sene sonra güneşin ne zaman doğacağı belli. Takvimler yapılıyor mu? Yapılabilir. Neye binaen yapılıyor? Kader var. Yazgı var yani. Ona göre bir saniye evvel bir saniye sonra olmaz. Sisteme tabidir. Ölçü var bir de ölçü. Elmaların büyüklüğü bellidir. Ben karpuz gibi elma görmedim. Biz bozmazsak. Biz bozarız ayrı. Arıların ölçüleri bellidir. İnsanın ağırlığı aşağı yukarı bellidir. Ömürlerimiz de bellidir. Hep ölçülü. Bakın dikkat edin. Ölçüden kaçmış, unutulmuş, köşede kıyıda kalmış bir insan var mı? Asker kaçağı gibi. Azrail'in gözünden kaçmış. Kimse yok. Bütün sistem her kesin üzerinde hakimiyetini kurmuş. Bu neyi gösteriyor? Bir ölçü var. Ömürlerimizde ölçü var. Muhabbetlerimizde ölçü var. Gözlerimizde ölçü var. Görmelerimizde de ölçü var. Tabii. Göze ölçü koymak ayrı bir şey. Görmeye ölçü koymak ayrı bir şey arkadaşlar. Ya bakın buralara girersek var ya Allah'ın sanatı nasıl kendini gösteriyor. Kulağın bir ölçüsü var. Herkeste bir kulak var. Hayvanatı katarsa kulakların çeşitlileri artar. Bakın Allah kime nasıl kulak vermişse ona göre ölçülüdür. Bir de o kulağa göre verdiği sesler de ölçülüdür. Herkes her şeyi duymuyor. Herkes kendine lazım olacak kadarı duyuyor. O da ölçü. Allah ölçülü diller vermiş. Her canlının diline göre de tatları ölçü olarak koymuş vermiş. Senin yediğinden başkası ne yapamıyor? İstifade edemiyor. Onun ölçüsü onu tutmuyor. Tatları nasıl ölçmüş de tartmış, dağıtmış. Sesleri neyle ölçmüş Cenab-ı Hak? Ne kadar duyacağımızı tayin etmiş. Bak gözümüzün ölçüsü var, görmenin ölçüsü var dedik. Değil mi? Şimdi görmenin ölçüsünü değiştirelim. Tomografik gözlerimiz olsa nasıl insanlara bakacağız? Adamın ciğerlerini görürüz Allah korusun. İnsanları göremeyiz ki. Tabii arkadaşlar. Ya peki tersinden alalım. Arızalı gözlerimiz olsa işte gözlük kullanıyoruz. Buyur. Allah öyle bir göz vermiş ki bize bu normal. Bize bu lazım yani. Hayrul umuru evsatuha. Hayırlı işler vasat olandır. Şimdi buraya bir kulak koymuş Cenab-ı Hak. Duymayı da ölçmüş vermiş. Az fazla duysak mesela diyelim ki az hassas, daha hassas sesleri duysak kimse yatamaz evinde. Yattın acayip gürültü halının altından yine mikroplar yürüyor. Karıncalar, hele karınca yürüdü mü Allah muhafaza. Tren geçmiş gibi olur. Mümkün değil istirahat etmemiz arkadaşlar. Hücrelerin çalıştığını duyarız. Vücudun atomlarının döndüğünü duyarız. Kabristan'dan çıkan sesleri duyarız. Ölçülü. Yükseği de öyle, hudutlu. Güneşin dönmesinden meydana gelen ses. Dünyanın dönmesinden meydana gelen ses. Yani bunları duyuyoruz. Rüzgarların sesinin bak belli bir miktarını duyuyoruz. Peki havada bulunan şu bizim radyoyla duyduğumuz sesleri bir anda duysak Allah o alem açsa nasıl yaşayacağız biz? Radyonun ayarını ayarlayınca duyuyoruz. Bak o ses de o kadar güçlü ki. Müsaade etmiyor. Huzursuz oluruz çünkü. Şeyimiz için yani. Saadetimiz için. Gözler gibi aynı. Bunlar da kader ve yani. Onlar da üşmüş vermiş Cenab-ı Hak. Bunları kabul eden insan kaderi kabul etme mecburiyeti. Hele tıp var ya tıp. Bunun en güzel delilidir. Bir adamın kemiğinin şurası niye bu kadar eğri? Kader var kader. Eğrilikte hikmet var. Eğrilikte hikmet var. Falan kemiğin şurası niye delik? Oradan geçen sindirin yaptığı işler noktasında büyük hikmetler var. Değil mi arkadaşlar? Niye insan saçı diye saçına benzemiyor? Benim saçımda benim planım var, hikmet var. Benzemez. Ben size kopyam olur. Bir anlamı kalmaz yani. Ölçü. Evet. Ve şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi şu hükmü Kur'an'i nizam. İntizamlı bu kainat. İntizamsız hiçbir şey yok. İki, mizan, ölçülü. Ölçüsüz plan yerden çıkmamış hiçbir şey yok. Tasvir, tezyin, suret verilmiş. Sureti var her şeyin ya. Hücrenin sureti var. O suret olmasa hücrelerin mizanları bozulur. Atomların sureti var. Muhabbetlerin de sureti var. Endişelerin de, yani kendine ait bir ölçüleri var yani. Olmaz, herkes aynı derecede endişe duyar. Aynı derecede sever. Olmaz. Farklılık olacak ki sistem ve bu düzen kurulsun. İmtiyaz. Ayrı ayrı özellikler. Evet, insan olarak birbirimize benziyoruz. Ama bir insan diğer insandan kesinlikle ayrıdır. Sesi ayrı, siması ayrı, parmağının izi ayrı. İmtiyaz da var. Gibi ayat-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor ki her şeyde bir plan, bir ilim var. O halde kaderci olmak bu plana uymak anlamına geliyor. Evet, şu kainat kitabının manzum mektubatı. Manzum. Yani manzum ederler ya, şiir yazıyor. Kaide ve kurala uygun. Çok düşünüyor onu yazmak için. Kainatta kaide ve kurala uymayan bir şey var mı ki? Her şeyi manzum. Her alimin başında bir imame var. Ulema sınıfında nizamı gösterir diyor üstadımız. Değil mi? Bütün ordunun aynı tabildot yemeği yemesi de orduda nizamı intizamı gösterir. Aynı tip elbiseyi giymesi, aynı silahı kullanması nizamdan, intizamdan, düzenden gelir. Bakın canlara, herkesin gözü kafasında bir nizam var. Herkesin kafası omuzların üzerinde bir nizam var. Her canlı midesiyle hazmediyor, nizam var. Bir dermatolog bütün derileri bakıp inceleyebiliyor, nizam var. Eğer bu nizam olmasa ihtisaslar olmazdı. Adam benim gözümde mütehassıs olacaktı, ben gidince ihtisas ortada kalacak. Niye? Öbür göz bana benzemiyor, ona bir okulda. Tabii ilimler olmaz arkadaşlar. Kim neyi okuyacaktı yani? Allah böyle nimetlerle bizi ne yapmış, donatmış bakın yani. İlimler bir de nereye bakıyor? Kadere bakıyor, öğrenmeler. Evet, şu kainat kitabının manzum mektubatı, kiraz bir kitaptır. Manzum değil mi kiraz? Ve mevzun ayatı, ölçülü ayetleri. Kainat bir kitap, mükemmel bir düzende, nizamda yazılmış. Ve içindeki ayetler de birbirine özel, ayrı ayrı güzellikte kendini arz ediyor. Deniz bir kitap. Balıklar Allah orada yazmış. Her bir balık bir satır. Hepsinin kendine ait özelliği ve güzelliği var. Ayırmış. Mevzun ayatı şehadet eder ki her şey kaderdir ve yazılıdır. Başıboş hiçbir şey yoktur. Burada kalalım çünkü konu uzun. Gelecek hafta inşallah buradan devam edeceğiz.